Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyenleri, bir fıkıh saati programıyla daha huzurlarınızdayız. Bendeniz program sunucunuz Talha Polat ve her zamanki gibi daimi konuğumuz Doktor Hüseyin Kayapınar hocamızla birlikteyiz. Her birinizi kemal hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz efendim. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sağ ol Allah razı
olsun. Nasılsınız efendim, görüşmeyeli?
Elhamdülillah, çok şükür. Siz nasılsınız?
Elhamdülillah, bizler deyiz hocam.
Allah iyilik versin.
Allah razı olsun. Hocam direkt kitabın ortasından başlıyorum.
Peki, buyur.
Müsaadenizle. Cemaatle namaz kılmanın hükmü nedir diyerek başlayalım.
Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Şunu önce söyleyelim. Namaz ne zaman farz kılındı? Miraç gecesi.
Evet.
Yani Mekke'deydi daha Peygamber Efendimiz, Medine'ye göç etmemişti. Tabii Mekke'deyken çok rahat değillerdi. Yani dini gereklerini yerine getirmede rahat değillerdi. Müşrikler engeller oluyorlardı. Ve burada mecburen canlarını kurtarmak için Medine'ye göç ettiler. Medine'ye vardıktan sonra Peygamber Efendimiz'in yaptığı ilk işlerden birisi mescit inşası oldu. Ve ondan sonra da namazlarının hepsini cemaatle kıldı. Vefat edinceye kadar. Belki son hastalığında bir iki namaza camiye çıkamamış olabildi. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de namaz kılın var emir olarak. Peygamberimiz namaz kılın diyor. Ama Kur'an'da cemaatle kılma veya tek başına kılmayla ilgili bir hüküm yok.
Yok.
Peygamberimizin hadislerinde var. Şimdi Peygamberimizin cemaati teşvik eden çok hadisi var. Mesela la salate li caril mescid illa fil mescid. Bir hadis. Yani camiye komşu olan bir yerdeki namaz ancak camide olur. Manası bu. Veya bir başka hadis. Salatul cema'a eftal min salatil fez 27 derecede. Cemaatle kılınan namaz tek başına kılınan namazlardan 27 derece daha fazladır. Yani burada derecesini söylüyor ama evet. Öbüründe tehdit. Hatta bir başka hadis var, o da çarpıcı. İçimden öyle geçiyor ki diyor. Bazen öyle düşünüyorum. Yani namaz kıldırmak için yerime birini bırakayım camide. Yanıma birkaç tane genç alayım. Odun toplayalım ve camiye gelmeyenlerin evlerini ateşe vereyim. Yani bunu böyle yapacağım anlamına değil, cemaatin önemine işaret bakımından. Şimdi bu hadislerden hareketle ve bir de genel ilkelerden hareketle cemaatle namazın hükmü nedir? Tartışılmış. Hanbeli mezhebine göre farz-ı ayındır.
Farz-ı ayın.
En ağırından başlar. Yani namaz ancak cemaatle olur. Şafii mezhebine göre farz-ı kifayedir. Yani bir kısım Müslümanlar cemaatle kıldığı zaman diğerleri cemaate gitmeseler bile o görev yerine getirilmiş sayılır. Hanefi ve Maliki mezheplerine göre sünneti müekkededir. Yani kuvvetli sünnettir. Dolayısıyla kişi namazı cemaatle kıldığı zaman tek başına kıldığında aldığı sevabın 27 katını alacak. 27 katını alacak. Bu bir. İki, tabii camiye gidip gelirken her adım atışında ve bir sevap kazanıyor ve günah siliniyor. Bunları elde ediyor. Yani cemaatle namaz dinimizde önemli bir şey. Dediğim gibi en hafif görüş sünnet-i müekkede.
Sünnet-i müekkede.
Yani kuvvetli sünnet.
Kuvvetli sünnet.
Niye? Çünkü Peygamberimiz devamlı yapmış.
Eyvallah. Eyvallah hocam. Şimdi hocam cemaatle namazdan ilerleyeceğiz yine. Cemaatle namaz kılan kimsenin abdesti bozulursa ne yapmalıdır?
Abdesti bozulduğu zaman bu kimse camiden çıkacak dışarıya. Camiye en yakın şadırvana gidecek. Orada abdestini alacak. Geri gelecek camiye. Eğer cemaat devam ediyorsa imama uyacak. Ve kalan kısmı imamla beraber
tamamlayacak.
Devam edecek. Bu abdest alıp gelinceye kadar bir rekat geçmişse
evet.
İmam selam verince kalkacak, o bir rekatı telafi edecek. İki rekat geçmişse iki rekatı telafi edecek.
Peki şeyi soracağım hocam. Misal ikinci rekatta abdesti bozuldu. Birinci rekatı imamla beraber kıldı. Gitti abdestini aldı. Geldi dördüncü rekatta.
Tamam.
Ne kadar kılacak
şimdi,
bu adam?
Şimdi dördüncü rekat imamla beraber kıldı. İmam selam verdi.
Evet.
Bu kalkacak. Bir rekat kılacak. Oturacak.
Evet.
Ondan sonra bir rekat daha kılacak. Yani iki rekat kılacak.
İki rekat kılacak. Yani o kıldığı birinci rekat sayılıyor mu?
Sayılır.
Eyvallah hocam. Eyvallah. Şimdi hocam namazda kıbleyi yanlış tayin ettiğini sonradan fark eden kimsenin namazı geçerli midir?
Şimdi bir defa Müslüman ibadetini yaparken bilinçli olması lazım. Yani ki namaz ibadetinde olması gereken, mutlaka bulunması gereken şartlardan birisi de namazın kıbleye karşı olunması.
Evet.
Ayet-i Kerime öyle diyor. Kıbleye doğru yönelt diyor. Fevelli veceke şatral mescidil haram. Yani yönünü mescidi harama çevir. Dolayısıyla bu farzdır. Farz olan bu hükmü kişinin araştırması lazım. Mesela bazı ibadetler var. Kayıtlıdır değil mi? Mesela diyelim ki zekat zengine verilmez, fakire verilir. Ramazan orucu Ramazan ayında farzdır. Dolayısıyla kişi zekat vereceği zaman zekat verdiği kişinin zengin mi fakir mi olduğunu araştırması lazım. Veya Ramazan ayı girdi mi oruç tutacaksa Ramazan ayı girdi mi girmedi mi onu araştırması lazım.
Evet.
Şimdi namazda da kıbleye doğru yönelmek şart. Dolayısıyla yönünün kıbleye doğru yani Kabe'ye yönelik olup olmadığını araştırması lazım. Peki bunu nasıl bilecek? Bir, eğer şehir yerindeyse kolay zaten.
Yani camiye göre.
Camiye göre veya insanlara sorar. Ama dağ başında, kırda kimse yok. Çoban, yolcu namaz kılacak. O kendisi bir takdir yapacak, araştıracak. Güneşe bakacak, doğduğu yer, kendi konumuna bakacak. Ve buradan ha demek ki kıble şu istikamet. Soracak da kimse yok. Bu kanaata varacak ve o istikamete doğru namazını kılacak.
Evet.
Böyle kılarsa namazı sahih. Ama öyle değil de araştırmadan. Herhalde kıble buraya doğrudur deyip Allahu Ekber deyip kılıyor. Eğer sonradan bu yönünün yanlış olduğu anlaşılırsa namazını eğer vakit içindeyse eda etmesi lazım.
İade etmesi
gerekiyor. İade etmesi lazım. Vakit çıkmış ise eğer kaza etmesi lazım.
Allah etmesi gerekiyor.
Mesela zekatta da öyledir. Eğer bir kimseye araştırmadan fakir mi zengin mi diye araştırmadan zekatını verse, verdiği kişi de zengin olduğu anlaşılsa, bu kimse zekatını tekrar vermesi lazım. Ama araştırarak o adamın gerçekten fakir olduğu kanaatı hasıl olmuşsa kendisine, zekatı tekrar vermesine gerek yok.
Yani şöyle bir durum da var hocam güncelden bahsederken. Bazı uygulamalar var kıbleyi gösteren. Giriyorsun uygulamadan bakıyorsun kıble. Ama bazen yanlış da gösterebiliyor.
Eğer sen onun doğru gösterdiği kanaatiyle namaza durmuşsan doğru sayılır.
Doğru sayılır eyvallah. Ama doğru gösterdiğini sanıp durdun. Sonrasında birisi geldi ki buraya yanlış bir kıbleye dönmüşsün. Bu tarafa geçmen gerekiyordu. Tekrardan iade etmen gerekiyor.
Namaz içinde döner eğer. Namazdayken kıbleye kendisi araştırmış, durmuş. Sonradan işte öğrenmiş ki yanlış, namaz içine
döner. Namaz içine dönebilir.
Mesela kıble değiştiği zaman Müslümanlar öyle yaptılar.
Yani namaz önce istansında döndü.
Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılıyorlardı. Sonra Kabe-i Muazzama'ya doğru namaz kılma emri gelince namaz içinde yönlerini değiştirdiler.
Eyvallah, eyvallah hocam. Teşekkür ediyoruz. Hocam bir sonraki sorumuzda nafile namazlarda yanılmalarda sehiv secdesi yapmak gerekir mi?
Sehiv secdesi her namaz içindir.
Sadece farz namazlar
için. Sadece farz namazlara mahsus değildir. Geçer. Dolayısıyla ister nafile olsun, ister sünnet olsun, ister farz olsun, ister vacip olsun. Eğer sehiv secdesi yapmasını gerektiren bir yanılma sehiv olmuş ise namazını secdesini
yapması gerekir. Eyvallah. Hocam şimdi eşlerin birbirlerinin kazancı üzerinde tasarruf hakkı var mıdır diye bir soru gelmiş.
Şimdi bir defa eşler bir kadının kocasının kazancında tasarruf hakkı var mı?
Evet.
Bir de erkeğin kadının
kazancı noktasında tasarruf
hakkı var mı? Şimdi kadın bazen tasarrufta bulunabilir kocasının malında. Ne zaman? Şimdi koca karısının nafakasını temin etmek zorunda.
Evet.
Eğer koca karısının nafakasını vermiyorsa, temin etmiyorsa, o takdirde kadın kendisinin ve çocuğunun ihtiyaç kadarını kocasının malından alabilir.
Evet.
Ebu Süfyan'ın karısı Hint. Peygamber Efendimiz'e geliyor Müslüman olduktan sonra. Ki Peygamberimizin kayınvalidesi aynı zamanda o. Olmadık şey İslam düşmanı ama kayınvalide. Şimdi diyor ki ya Resulallah biliyorsun Ebu Süfyan cimri bir adam.
Evet.
Bizim ihtiyacımızı karşılamıyor. Biz onun haberi yok onun malından alabilir miyiz? Peygamberimiz diyor ki kendine ve çocuğuna yetecek kadarını alabilirsin.
Hmm.
Bak burada ne oldu şimdi? Koca karısının nafakasını temin etmiyorsa kadın kendisi ve çocuğunun ihtiyacı kadar olan kısmında tasarrufta bulunabiliyor. Yani onu almak tasarruf oluyor.
Yani ihtiyaçtan ama, kasıt ne hocam burada? Temel ihtiyaçlar.
Temel ihtiyaçlar. Yani yeme, içme, giyinme.
O masraflar.
O masraflar. Ama kadın kocasının malını satamaz mı? Yani kocası eğer izin vermemişse kocasının malından hayır hasenatta da bulunamaz.
Ticaret maksadıyla kullanamaz.
Ticaret maksadıyla kullanamaz.
Hayır hasenat bile yapamaz.
Kocası eğer izin vermiyorsa. Ama koca karısının malında tasarrufta bulunabilir mi? Hayır. Kadın ister miras yoluyla mal sahibi olsun. İster hibe yoluyla. İster vasiyet yoluyla. İster çalışarak para kazansın, mal sahibi olsun. Kocanın, onun kadının bu gelirinde tasarrufta bulunma hakkı yok. Hukuken.
Hukuken yok.
Ama tabii eğer aile ihtiyaçlı ise insani olarak, ahlaki olarak ama karşı tarafının rızasını alarak tabii tasarrufta bulunabilir. Ama rıza lazım.
Eyvallah, rıza lazım. Hocam, kullanımı caiz olmayan bir şeyi gayrimüslime satmak caiz midir?
Kullanımı caiz olmayan şey Müslüman için mal değildir. Mesela içki, şarap,
evet.
Domuz veya ne bileyim haç işareti.
Evet. Veya kumar
malzemesi
falan.
Şimdi bunlar Müslüman için mal değildir. Ve bir alım satım akdinin geçerli olabilmesi için bazı şartlar var, temel şartlar var. Bunlardan bir alım satım akdini yapan kişilerle ilgili şartlar var. Burada ne olacak? Ehliyet olacak.
Evet.
Alan satan. Yani ergenlik çağına gelmiş olacak. Veya ergenlik çağına gelmese bile ona biz ne oluyor? İşte az çok aklı eriyor. Velisinin izniyle olabilir. İkincisi mal olacak satılan şey. Mal. Ve o mal da mütekavvim olacak. Yani din nazarında değeri olan bir şey olacak.
Evet.
Yani bir kimse demek ki bir şey Müslüman için mal değilse. Domuz eti gibi, domuz gibi. Veya mütekavvim yani dinen geçerli bir mal değilse ona sahip olamaz. Kişinin sahip olamayacağı bir şeyi başkasına satması da caiz değildir.
Caiz değildir.
Menlem yemlik la yu'ti diye bir kural var. Yani bir şeye sahip olmayan onu başkasına veremez. Dolayısıyla Müslüman domuz ticareti yapamaz gayrimüslime de olsa. Şarap ticareti yapamaz gayrimüslime de olsa. Bu niye ona mal değildir bu? Ve değeri olan bir mal değildir.
Eyvallah hocam. Hocam bir sonraki sorumuz. Sebepsiz yere iş anlaşmasını bozan kişinin tazminat ödemesi gerekir mi?
Şimdi bu iş hukuku da uyulması gereken kurallar var. Bu kuralları kim tespit eder? Bir, kanun tespit eder. İki, kişiler kendi aralarında tasvip eder, tespit ederler. Üçüncüsü de örf tespit eder. Bugün çalışan ve çalıştıranın uyması gereken kanunun belirlediği kurallar var.
Evet.
Dolayısıyla işveren de, işçi de bu kurallara uymak zorundadır. Eğer bu kurallara mazeretsiz olarak uymazsa, o takdirde bunun yaptırımının da karşı karşıya kalır. İki, özel şartname olabilir. Yani kanunun dışında taraflar bazı özel şartlar konuşabilirler başta. Ve bunu da zapturapt kayıt altına alırlar.
Evet.
Bu şartlara aykırı olarak tasarrufta bulunsa taraflardan birisi, o da aynı onun yaptırımına uymak zorundadır. Bir de örfün belirlediği uyulması gereken şeyler olabilir. Onlar genelde cezai yaptırım olmuyor zannediyorum ama onlara da uymak lazım. Fakat Bunların dışında, yani kanunda olmayan, tarafların özel şartnamesi olmayan, örfe ait olmayan herhangi bir istekte bulunsa taleplerden birisi, diğer ona uymak zorunda değil, uymadığından değil dolayı da cezai bir yaptırım
uygulanamaz. Eyvallah hocam, teşekkür ediyoruz. Hocam, idrar torbası kullanan birinin abdest durumu nedir?
Şimdi bu özür sahibidir.
Özür sahibidir.
Yani niye idrar torbası kullanıyor? Demek ki idrarını tutamıyor.
Evet.
Devamlı damlıyor. Hı hı. Dolayısıyla bu özür sahibidir. Bu kimse her namaz vaktinde bir abdest alacak. Ve o abdestle namazını kılacak. Bizim Hanefi mezhebine göre bir namaz vaktinde abdest aldığı zaman o abdestle birden çok namaz kılabilir. Yani hem vakit namazı, hem sünnet namazı, hem kaza namazı kılabilir.
O vakit içerisinde.
O vakit
tabii.
İçerisinde. Ama mesela Şafii mezhebinde öyle değil. Bir abdestte tek bir namaz kılar.
Namazdan kastınız ya, bir farz.
Farzı kıldı, bir de kaza kılamaz.
Eyvallah hocam. Hocam şimdi peki vitir namazının kazası yapılır mı diye de bir soru
şimdi
gelmiş.
Şimdi vacip olan bir şeyi kaza etmek de vaciptir. Eğer.
Evet. Yapılmak zorunda yani.
Yani şöyle, tahrimen mekruh olur.
Yapılmadı takdirde.
Şimdi vacibin terki tahrimen mekruhtur.
Evet.
Tabii burada vacip olan bazı namazlar var. Onu kaza edemezsin. Mesela bayram namazı. Cemaat takımı. Sen gidememişsin tek başına.
Evet, evet.
Sen onu kaza edemezsin. Ama şeyde cemaatla o kılınabilir yani. Ertesi gün de kılınabilir. Buna bir şey yok. Yani birinci gün kılamadı cemaat. İkinci gün kılabilir bayram namazını. Vitir namazı öyle değil. Vitir namazı tek başına da kılınabildiği için onu kişi kaza eder.
Kaza eder. Eyvallah hocam.
Vaciptir yani. Kaza etmesi de vaciptir.
Vaciptir. Eyvallah. Hocam şöyle bir soru var. Elbiseye bulaşan bebek kusmuğu namaza engel olur mu?
Şimdi ağız dolusu gelen kusmuk necis, yani pis kabul edilir.
Bu arada bu bebektir, adamdır fark etmez.
Fark etmiyor. Aynen. Yani ister yetişkin olsun kişi, ister bebek olsun. Evet. Eğer ağız dolusu kusmuş ise bu kusmuk necis, pis kabul ediliyor Hanefi mezhebinde. Ve o namaza mani oluyor.
Abdesti de bozuyor aynı şekilde değil mi?
Tabii.
Bu yapıldı.
Evet. Peki şimdi bunun ölçüsü ne? Ağız dolusunun ölçüsü ne? Ağza geldiği zaman tutamıyor da kendisi.
Evet.
Çıkıyorsa bu ağız dolusu sayılır. Okusun.
Eyvallah hocam. Şimdi hocam yine akitle alakalı birkaç soru var. Onlardan ilerleyeceğiz. Akit sırasında şart koşmadığı halde borçlu kişinin öderken verdiği fazlalık veya hediye caiz midir?
Caizdir. Şart koşarsa caiz olmaz.
Ya bana şunu vereceksin bunun sonucunda falan.
Yani şimdi
bu faize mi girer mesela?
Faize girer. Mesela dese ki ben sana şimdi 10 bin lira veriyorum. Hı-hı. Ama sen de bunu öderken bana 10 bin liranın yanı sıra bir de şunu vereceksin. Bu şartla diyorsa bu faizdir. Ama şart koşmamış. Borç vermiş.
Gönlünden gelmiş.
Abi öderken şey diyebilir ki alacaklı. Kardeşim ben sana 1000 lirasını affettim. 9000 lira ver diyebilir alacaklı. Bunun mahsubu. Tersi de olabilir. Borçlu da 10.000 lira yerine 11.000 lira da verebilir. Bunda da bir sakınca yok. Olarak hatta şöyle bir şey var. Peygamber Efendimiz borç aldığı bir unu öderken zin bezit.
Evet.
Yani fazlasıyla ver demiş. Ölçen kişiye fazlasıyla ver demiş. Ama bir de şu var zamanımızda. Para değer kaybediyor ya.
Evet.
O ticari ilişkilerden dolayı borçlansa bir kişi ve o borcu vadesinde ödemezse gecikmelerden dolayı enflasyon farkı kadar fazlalık isteyebileceğine bugün fetva veriliyor. Mesela diyelim ki senin benden alacağın var. Sen bana bir mal satmışsın.
Evet.
Efendim Temmuz'un başında ödemem gerekiyorken ödememişim.
Evet.
O Eylül'ün başına kadar gecikmiş. Kaç oldu? Ağustos. 2 ay.
2 ay
içerisinde o para ne kadar değer kaybetmiş? %3.
10 karşılığını?
O zaman 10 bin liranın %3'ü olan 300 lirasını
isteyebilir
alacaktı.
Eyvallah hocam. Hocam şimdi borcunu geç ödeyen birine gecikme cezası şartı koymak caiz midir bu noktada mesela?
İşte bu söylediğimiz şekilde o. Yani şunu yani diyebilir.
Sadece o enflasyon.
Miktar söyleyemez. Şunu diyebilir kardeşim. Eğer vaktinde ödeyemezsen geriye kalan kısımda o para ne kadar değer kaybediyorsa, enflasyon ne kadarsa o kadar fazla alırım. Bunu demesinde bir sakınca olmaması lazım. Bu cezai şart diye bir şey var.
Evet.
Yani normal ekonomilerde bizim fukahamız cezai şartı caiz görmüyorlar. Sadece mesela bu Mecmu'l Fıkh-ı İslami diye İslam fıkıh şey var, konferansı var.
Evet.
Onlar müteahhitlik hizmetlerinde müteahhidin vaktinde teslim edememesi durumunda o malı onun ceza ona ceza şartı koşulabileceğini söylüyorlar müteahhitlik hizmetlerinde. Mesela sen diyelim ki bir ev yaptırıyorsun müteahhide ev bir zaman şartı koymuşsunuz. O zaman da demişsiniz ki şu tarihte ödemezse eğer her ay şu kadar tazminat ödeyecek. Buna cevaz veriliyor. Ama onun dışındaki diğer borçlanmalarda buna cevaz verilmiyor normal ekonomilerde. Yani mesela sen bana borç vermişsin. Şunu diyemiyorsun. Sen vaktinde ödemezsen bunu.
Bana o şu kadar fazla vereceksin.
Alırım, onu diyemiyorsun.
Bu direkt faize giriyor.
Tabii. Ancak bir de şu var zamanımızda. Bazı ödemeler var değil mi? Elektrik,
evet.
Su,
doğal gaz.
Bunlar da vaktinde ödeyemezsen otomatik olarak üzerine bir şey biniyor.
Evet.
Ha, şimdi bu caiz midir? Bu faiz midir? Yoksa gecikme zammı mıdır? Buna Diyanet caiz görüyor.
Yani bunu ödeyen günaha giriyor mu mesela? Yani geç ödedi ama yine faizli bir şekilde ödedi.
İşte buna Diyanet caiz diyor. Yani bu fazlalık alınabilir diyor. Alınabildiğine göre alınabilir diyorsa bu fazlalığa o zaman günaha girmez tabii.
Eyvallah hocam. Şimdi hocam şöyle de bir soru var. Kadın hangi durumlarda mehir alamaz demişler.
Şimdi mehir kadının koca evine gitmesinin karşılığıdır. Yani bir kadın bir tek durumda mehir alamaz. Eğer mehrin peşin olması şart koşulmuşsa, peşin olması şart koşulmuşsa ve koca o mehri ödememişse kadın kocasının evine gitmeyebilir bu bir. İki, eğer koca diyelim ki nikah kıyılmış, zifaf olmamış ve kadından kaynaklı olarak o nikah bozulmuşsa o takdirde kadın mehir alamaz. Şimdi normalde bir kimse evlenmişse, mehir konuşulmuşsa ve nikah da kıyılmışsa, tamam. Ama zifaf olmamışsa veya halvet olmamışsa ve boşanmışlarsa yarım mehir alır kadın.
Yarım mehir alır.
Yarım. Yani nikah var, zifaf yok, halvet yok. Yarım mehir alır. Eğer kadın nikahlanmış ama kadından kaynaklı olarak o nikah bozulmuşsa. Peki nasıl olur bu?
Nasıl
olur? Mesela kocanın yetişkin oğlu vardır. Bir kadınla evlenmiş koca. Zifafa daha girmemişler. Nikah var. O kadın o kocanın oğluna şey yapmış kendisini. Böyle bir durumda bunların nikahı biter. Yani o şehvetle dokunmuş. Üvey oğluna veya onunla beraber olmuş kadınla. Böyle bir durumda nikah biter.
Nikah düşüyor otomatik.
Nikah düşüyor ve kadın da mehir alamaz. Yani bu durumda mehir alamayabilir. Bir de vadeli şart koşulmuş. Yani koca karısına diyor ki gel. O da gelmiyor evine. Gelinceye kadar da mehir alamaz.
Eyvallah hocam, teşekkür ediyoruz. Hocam vaktimizin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Son bir sorumuz kaldı. Onları da cevaplandırmanızı isteyeceğiz. Sonrasında kapanışa geçeceğiz inşallah. Hocam kızgınlık anında yapılan yemin geçerli midir?
Geçerlidir. Şimdi şöyle, kızgınlık halinde yapılan bazı tasarruflar geçerli değil ama hangi kızgınlık? Bu mesela boşama. Mesela köle azat etme. Bunlar tasarruflardır. Evet. Bir kimse kızgınken karısını boşarsa o boşama sayılmıyor. Ama hangi kızgınlık? Öfkelik. Buna talakul gadban denilir. Yani o öfke geçtikten sonra öfkeliyken ne dediğini bilmeyecek kadar kendinden geçmişsin.
Neredeyse şuuru...
Şuuru bitmiş.
Kapanmış.
Ve o vaziyette yemin etmiş. Ve o vaziyetteyken karısını boşamış. Böyle bir durumda o yemin geçersizdir. O kadın boş olmaz. Çünkü niye? Bilinç yok. Yani öyle bir öfkeli ki, öfke hali geçtikten sonra öfkeliyken ne dediğini hatırlamıyor.
Hatırında değil.
Bu. Ama böyle değil de kızmış. Canı sıkılmış, yemin etmiş veya karısını boşamış. Bunlar muteberdir. Yani demek ki o zaman normal öfkelenmelerdeki yapılan yeminler yemin sayılır. Ama kendinden geçmiş ne dediğini bilmez haldeyken yemin etmişse o yemin sayılmıyor.
Yemin sayılmaz. Hocam teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık. Vaktimizin sonuna geldik. Değerli Erkam Radyo dinleyenleri, Fıkıh Saati programının bu hafta da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah Hüseyin Hocam'la beraber. Efendim görüşünceye dek ahiriniz evvelinizden hayırlı olsun. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.